Ayrım 6. Zor Çiçekler. Hulusi Armağan Yıldırım. Sayfa 70. Başka olur bizim düğünümüz. Gürkan bizim yurda Konya'dan nakil gelmişti. Çok sevimli bir çocuktu. Okumadığı ve haylaz olduğu için meslek öğrensin diye bize gönderilmişti. Pankreas dövüşünün henüz bilinmediği yıllarda o pankreas dövüşünü bir spor olarak yapıyor. Hatta bu yeteneğini bazen spor dışında da sergiliyordu. Sevimli ve hayat dolu hali onun bu taşkınlıklarını unutturuyordu. Doğar doğmaz yuvaya verildiği için hayatı hep yuva ve yurtlarda geçmişti. O yüzden yuva ve yurtlar onun her şeyiydi. Bir yurttan başka bir yurda nakil gitmek, onun için bir evden diğer bir eve gitmek gibi bir şeydi. O yüzden bize geldiğinde hiç yabancılık çekmemişti. Daima tebessüm eden yüzüyle hayatı ciddiye almaz, her şeyden kendisine neşelenecek bir sonuç çıkarırdı. Bazen de öyle felsefi sorular sorardı ki cevaplayabilene aşk olsun. Bazen de burnumun direklerini sızlatan sorular sorardı. Cevaplamakta zorlandığım sorular. Hocam ben annemi hiç görmedim. Annelerin bir kokusu varmış. Çocuklar annelerine sarılınca o kokuyu duyarmış. Öyle diyorlar. O nasıl bir koku hocam? Küçükken yuvaya gelen gönüllü annelere sarılırdım. Parfüm kokusu dışında bir koku almazdım. Yoksa bu koku parfüm kokusu gibi bir koku mu? Hocam okulda anne babası olan çocuklar korktuklarında anne diye bağırıyorlar. Ben korktuğumda anne diyemiyorum. Acaba neden? Anneleri olan çocuklar annelerine bir şey sorduğunda anneleri hep efendim anneciğim diyor. O çocuk o kadının annesi mi hocam? Hocam senin annen de senin başını okşuyor mu? Hocam bazı gönüllü anneler yuvaya gelince ağlıyorlar. Biz ağlanacak bir şey yapmıyoruz ki. Hocam yuvaya gelen gönüllü anneler beni kucaklarına aldıklarında hep kucaklarında uyumak istemişimdir. Ama beni hiç o kadar uzun süre kucaklarında tutmuyorlardı. Onların sinesine yaslandığımda kendimi çok mutlu hissediyordum. Keşke kucaklarından hiç inmesem diyordum. Şimdi büyüdüm. Ama bu isteğim hiç geçmedi. Gelen gönüllü anneler artık bize sarılmıyor. Küçük çocukları bu yüzden kıskanıyorum. Sizce bu normal mi? Ben ölürsem arkamdan kim ağlar hocam? Beni kimsesizler mezarlığına mı gömerler hocam? Anneler çiçekleri neden çok sever hocam? Hocam, ben bayramlarda bakıcı annelerin elini öpüyorum. Siz kimin elini öpüyorsunuz? Hocam benim annem beni doğururken ölmüş. Benim annem cennete gitmiş midir? Sen ağladığında seni kim teselli eder hocam? Sen küçükken annen sana hiç masal anlattı mı hocam? Anneler karşılık beklemeden severmiş. Yoksa onlar insanüstü varlıklar mı hocam? Gürkan son soruyu askerden izne yurda, onun gözünde eve geldiğinde sormuştu. Hocam, koca koca askerler yemin töreninde annelerine sarılıp ağlıyorlardı. Benim annem babam olmadığından içim burkulmuştu. Ben de yemin töreninden sonra bir duvar kenarına çekilip yalnızlığıma ve çaresizliğime ağladım. Komutanım ağladığımı fark edince yanıma geldi ve herkesin sevinçli olduğu bu günde sen niye ağlıyorsun oğlum diye sordu. Benim onlar gibi boynuna sarılabileceğim annem babam yok komutanım. Yalnızlığıma ağlıyorum dedim. Komutanım beni yerden kaldırıp boynuma sıkıca sarılarak üzülme, ben de baban sayılırım diyerek teselli etti. Baktım ki onun da gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Bir komutanı ağlarken hiç görmemiştim. Onu ağlattığıma üzülmüştüm. Komutanların ağlaması normal midir hocam? Bana ilginç gelen, cevaplamakta zorlandığım, bazen de içimi sızlatan bu soruları ajandamın bir kenarına not ederdim. Geriye her dönüp baktığımda, bu çocuk amma derin sorular soruyormuş diyordum. Gürkan'ın yurttaki yılları çabuk geçti. 18 yaşına gelince işe yerleştirmek için formunu doldurduk. Şanslı çocuktu. İş talebi hemen karşılık buldu ve bir yargı kurumunda işe başladı. Gürkan ilk maaşını aldıktan sonra elinde birkaç poşetle yurda geldi. Hayırdır Gürkan, seni hiç elinde bir şeylerle görmemiştim. O poşetlerde neler var dedim. Hocam bu poşetlerde kangal sucuk ve bal var. Onları yurttaki kardeşlerime getirdim. Kaldığım yuva ve yurtlarda doyasıya bir kahvaltı yapamamıştım. Yarın sabah kardeşlerime elimle servis yapacağım dedi. Ertesi sabah Gürkan erkenden uyanmış, bekçi ile beraber kahvaltıyı hazırlamış ve yurttaki kardeşlerine sucuklu yumurta ve baldan oluşan kahvaltıyı kendi elleriyle onlara servis etmiş. Ben sabah yurda geldiğimde çocuklar memnun bir halde, "Hocam, Gürkan ağabey bu sabah bize kahvaltıda sucuklu yumurta ve bal ikram etti, biliyor musunuz?" diyorlardı. Gürkan sonraki aylarda aldığı maaşları da buna benzer masraflara harcıyor, kalan parasını da harçlığı biten çocuklara dağıtıyor, aybaşı gelmeden maaşını bitirdiği için gelip bizden borç istiyordu. Böyle yapmamasını, maaşını biriktirip bundan sonraki hayatı için yatırım yapması gerektiğini tembihlediğimde, "Olsun hocam," diyerek vurdum duymaz bir şekilde arkadaşlarına jestler yapmaya devam ediyordu. Gürkan birkaç ay sonra yurdun yakınlarında bir yerde ev kiralayıp yurttan ayrıldı. Artık işe evinden gidip geliyordu. İş dönüşü yurda geliyor, geç saatlere kadar yurtta kalıyor, yatmadan yatmaya evine gidiyordu. Bu durumu anlayabiliyordum. Doğduğundan bu yana tek ve yegane evi yaşadığı yurttu. Öğretmen arkadaşlar, "Gürkan artık her gün yurda gelmene gerek yok, vaktini evinde geçirebilirsin," dediklerinde, "Kardeşlerimle ilgilenmekten mutluyum. Hem yurtta kalmıyorum, gece evime yatmaya gidiyorum," diyordu. Onun bu sözünün altında bir sebep yatıyordu. Gürkan doğduğundan bu yana evi bildiği yuvasından kopmak istemiyordu. Durumu bildiğimiz için biz de onu fazla zorlamıyorduk. Bir gün Gürkan yanıma geldi. "Hocam, benim işime son verdiler," dedi. Oldukça şaşırmıştım. Çünkü düzenli olarak işe gidiyordu. İş yerinde de bir sorunu olduğundan daha önce hiç bahsetmemişti. "Ne yaptın da işten attılar?" diye sordum. Anlatmaya başladı. Söylediğine göre iş yerinde beraber çalıştığı, yaşça kendisinden büyük olan ve kendisi gibi yardımcı hizmetler sınıfında çalışan bir personelin işten atılmayı gerektiren bir suç işlemesi üzerine başlatılan soruşturma sürecinde bu suçu kendisinin işlediğini söyleyerek suçu üstlenmiş ve soruşturma sonunda da memuriyetine son verilmişti. "Bu suçu senin üstlenmeni o personel mi istedi?" diye sorduğumda, "Yok hocam, ben üstlendim. O hiçbir şey demedi. Suçunu da üstlenmedi, sessiz kaldı. Soruşturma sonunda suçu onun işlediği ortaya çıkacaktı. Yaptığına pişman olmuştu. Emekliliğine az kalmıştı ve geçim sıkıntısı çekiyordu. Çocuklarını okutmakta zorlanıyordu. Bunları düşününce suçu üstlenmeye karar verdim," dedi. Kızmıştım. "O adamı kurtaracağım derken sen kendi işinden oldun. Bu yapılacak bir şey mi? Şimdi ne olacak? Yurttan da ayrıldın. Hayatını nasıl sürdüreceksin?" dediğimde tebessüm ederek, "Olsun hocam, benim yaşım genç. O abinin bir eşi ve çocukları var. Ben ileride belki tekrar işe girebilirim ama onun düzenli hayatı alt üst olurdu," dedi. Yaklaşımına şaşırmıştım ama sinirim geçmedi. "Abi dediğin o adamın bundan sonra senin işsiz ve parasız günlerinde sana yardım edeceğini mi sanıyorsun? En fazla 1-2 ay yardım eder, ondan sonra seni unutur. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Bu suç alnında hep bir leke olarak kalacak," dediğimde yine "Olsun hocam," dedi. Aylar geçti, o adam Gürkan'a hiç yardım etmedi. Gürkan yaptığına pişman oldu ama maalesef yapacak bir şey kalmamıştı. Gürkan özel işlerde çalışarak hayatını sürdürmeye devam etti. Yıllar sonra tekrar yeni ve düzenli bir işe yerleştirdik. Bu yeni işinde artık daha temkinliydi. Bir süre sonra yanıma gelerek, "Hocam, sizden son defa bir istekte bulunacağım. Evet derseniz çok sevineceğim," dedi. "Söyle bakalım, neymiş bu isteğin?" dedim. "Hocam, ben bir kız buldum. Kendisi ve ailesi ile de görüştüm. Eğer siz de izin verirseniz düğünümü kardeşlerimle birlikte yurtta yapmak istiyorum," dedi. "Ailesini nasıl ikna ettin?" dediğimde onlara, "Benim ailem yok ama yurtta bir sürü kardeşim var. Müdürüm de izin verirse düğünümü yurtta yapmak istiyorum," dedim. Onlar da biraz düşündükten sonra kabul ettiler," dedi. Ben hiç tereddüt etmeden, "Tamam o zaman, biz de sana yakışır bir düğün yapalım," deyince sevinçten boynuma sarıldı. Gürkan'a onun için çok önemli olan bir şey için söz vermiştim. Yurtta çalıştığım süre boyunca çocukların akşam yemeğinde başlarında dururdum. Onları yemek yerken gözlemlemeyi, onlara tek tek afiyet olsun demeyi, onlara takılmayı, küçük uyarılar yapmayı severdim. Ayrıca hepsini ilgilendiren mesajlarımı akşam yemeğinde vermeyi tercih ederdim. Onlar bu duruma alışmışlardı. Yemekhanenin ortasına gelip, bırak kaşıkları, dinle burayı dediğimde çatal kaşık sesleri azalır, dinlemeye koyulurlardı. Yine öyle yaptım. Gürkan'ı da yanıma alarak, çocuklar bu akşam size sevineceğiniz bir haber vereceğim dediğimde yemekhaneden adeta çıt çıkmadı. Çocuklar meraklı bakışlarla bize bakmaya başladılar. Gürkan abi evleniyor dediğimde uğultular yükseldi. Susun daha bitirmedim dediğimde tekrar sustular. Gürkan abinizin düğününü yurtta yapacağız dediğimde artık yemekhanede çocukları kontrol etmek imkansız hale gelmişti. Çocuklar yemeği bırakıp oley, oley, oley, oley diyerek çığlık çığlığa Gürkan'ı omuzlarına alarak yemekhanenin içinde tur attırıyorlardı. Onları bir süre izledikten sonra sakinleştirip birlikte Gürkan abinize yakışır bir düğün yapmamız gerekiyor. Hadi göreyim sizi diyerek iyi akşamlar dileyip oradan ayrıldım. Düğün zamanı yaklaştığında büyük çocuklar aralarında iş bölümü yaparak organizasyonu üstlendiler. Dışarıdan mahalli sanatçıları ayarladılar. Biz ses düzenini ve ikram malzemelerini ayarladık. Çocuklar yemekhaneyi gelin gibi süslediler. Normal bir doğum günü kutlamasında asılan süs balonlarını patlatmak için birbirleriyle yarışan çocuklar, Gürkan abilerinin düğünü için asılan balonlara hiç dokunmadılar. Görülmeye değer bir dayanışma ve işbirliği örneği sergiliyorlardı. Çok kısa bir süre içinde yurdun her tarafı süslenmişti. Düğün günü gelip çattığında çocuklar sevinçten yerlerinde duramıyorlardı. Akşam yemeği erkenden yendi. Tabaklar toplandı, yemek masaları el birliğiyle temizlendi. Masalara örtüler serildi, çiçekler kondu. Davetliler yavaş yavaş gelmeye başladı. Düğün töreni tahminimizden daha güzel bir şekilde devam ediyordu. Sanatçılar en güzel şarkı ve türkülerini bizim gelin ve damat için söylüyorlardı. Çocuklar da sanatçılara eşlik ediyorlardı. Sesi güzel olan çocuklar da müzik eşliğinde türküler söylediler. Birlikte halay çektik. Takı töreninde takılar takıldı. Personellerle birlikte aramızda toparladığımız paralarla aldığımız takıları taktık. Asıl önemlisi çocuklar bizden habersiz harçlıklarından biriktirdikleri paraları birleştirerek aldıkları takıyı geline taktılar. Gördüklerim gözlerimin yaşla dolmasına yetmişti. Unutulmaz bir düğün oldu. Düğünden 1-2 ay sonra Gürkan'ın el öpmeye gelmek istediklerini onları eve davet ettim. Bir akşam gelinle damat evimize geldiler. Yemekler yenip hoş beşten sonra Gürkan'a sen biraz mutfağa geç, gelinle biraz seni çekiştirelim dedim. Geline bizim oğlanı nasıl buldun diye sordum. Davranışları biraz garip deyince nasıl mesela diye sordum. Mesela bir alışveriş merkezine gittiğimizde merdivenlerden inerken bizim gibi yürüyerek değil, trabzanlardan kayarak iniyor. Akşam eve gelirken eli hep boş geliyor. Bir ihtiyacın var mı diye sormuyor. Evde sanki bir misafir gibi davranıyor, dedi. Bunun üzerine Gürkan'la ilgili biraz bilgiler verdim. Bizim çocukların yurttaki merdivenlerin trabzanlarından kaymayı çok sevdiklerini, bu davranışı sürekli tekrarladıklarını, dolayısıyla zaman içinde istemsiz bir hal aldığını anlattım. Yuvaya geldikleri ilk günden itibaren her türlü ihtiyaçları yurt idaresi ve personelleri tarafından karşılandığından eve elinde bir poşetle gelmemesinin garip karşılanmaması gerektiğini söyledim. Ona devamlı olarak evin ihtiyaçlarını uygun bir dille hatırlatmak gerektiğini söyledim. Ayrıca onun doğduğundan bu yana annesiz büyüdüğü için bir eş olmanın yanında annelik görevini de üstlenmesi gerektiğini, onun anne sıcaklığına ihtiyacı olduğunu, davranışlarını yargılamadan, başına kakmadan, suçlamadan, uygun yöntemlerle düzeltmeye çalışması gerektiğini söyledim. Daha sonra geleni mutfağa göndererek Gürkan'ı yanıma çağırdım ve artık evli bir erkek olduğunu, yurttaki küçük Gürkan olmadığını, bir aile reisi ve sorumlulukları olan bir koca olduğunu, yurttaki gibi her şeyin ayağına gelmeyeceğini, evde bir misafir değil o evin sahibi olduğunu, evin ihtiyaçlarını eşinden sorarak onları gidermesini, eşini kırmaması gerektiğini söyledim. Bu dediklerimin tamamını yapmayacağını bile bile bunları söyledim. Biliyordum ki bunları deneme yanılma yöntemiyle yaşayarak öğrenecekti. Önünde oldukça çetin ve zorlu bir süreç vardı. Ne de olsa daha dün küçük bir çocuktu. Bugün ise ağır sorumluluk gerektiren evlilik ve aile reisliği gibi bir yükü omuzlanmıştı. Ona omuz verecek bir büyüğü, bir akrabası yoktu. Dolayısıyla hata yapmadan sürdürebileceği bir ilişkiyi beklemek fazla iyimserce olurdu. Çünkü Gürkan doğduğundan itibaren yaşadığı acıların yasını tutmaktan etrafındaki dünyayı fark edememişti. Biz de ona fark ettirememiştik. Biz onu hiç fark etmemiştik ki. O sanki bize hal diliyle diyordu. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Fark etmek o kadar da zor değil aslında. Sadece biraz farklı bakmak gerek ona. Gürkan şimdi 3 çocuklu mutlu bir aile reisi. Kar müjdesi. Bizim çocukların nelerden hoşlandıklarını, nelere önem verdiklerini, neleri sevip neleri sevmediklerini iyi gözlemleyebilirseniz onları anlamanız daha kolay olur. Uğur hiperaktif ve çok yaramaz olduğu için çocuk yuvasından bize gönderilmişti. Gün içinde yurtta onu zapt edebilmek imkansız gibi bir şeydi. Aşırı hareketli olduğundan sürekli kan ter içinde kalırdı. Hiçbir şey bulamazsa kendi halinde sessiz sakin çocuklara sataşır ve onları da kavgasına ortak ederdi. Hatta büyük çocuklara bile sataşmaya cesaret eder, onlardan yediği şamar üzerine de bize şikayete gelirdi. Tüm bunlara rağmen sevimliliğiyle kendini sevdirirdi. Odama her geldiğinde içimden acaba yine ne yaramazlık yaptı diye geçirirdim. Yurt müdürü olarak görev yaptığım dönemde bir kış günü odamda müdür yardımcısı ile birlikte bir konu üzerinde çalışıyorduk. Bir ara kapı çalınarak içeriye heyecanlı bir şekilde Uğur girdi. "Hocam bir gel, hocam bir gel!" diyerek elimi tutup asıldı. Ben de "Eyvah yine kötü bir şey oldu!" diye söylenerek ayağa kalktım. Uğur'un tuttuğu elimi bırakmadan onunla birlikte dışarıya çıktım. Uğur beni yurdun girişindeki merdivenlerin başına kadar getirdi ve yine heyecanlı bir şekilde "Hocam bak kar yağıyor!" deyince içimden "Oh hele şükür kötü bir şey değilmiş!" dedim. Fakat Uğur'un bu her zamankinden farklı davranışı ve bu mevsim olayını yorumlayış heyecanını boşta bırakmak istememiştim. O kadar işimin arasında beni bunun için mi çağırdın da diyebilirdim. Ama belli ki Uğur'un bu mevsim olayını yorumlayış şekli farklıydı. Uğur'la birlikte gökyüzünden düşen kar tanelerini izlemeye koyuldum. Uğur benim de kendisi gibi gökyüzüne hayranlıkla baktığımı görünce "Hocam ne güzel yağıyor değil mi?" diye sordu. "Evet, ne güzel yağıyor lapa lapa. Uğur baksana yavaş yavaş yağıyor. Sanki görünmez bir el onları tane tane gökten yere indiriyor," dedim. "Evet hocam aynen öyle," diye cevap verdi. "Hem biliyor musun Uğur, şu gördüğün kar tanelerinin her biri çok güzel geometrik şekillerde yaratılmış. Ayrıca söylendiğine göre her bir kar tanesinin şekli diğerine benzemiyormuş." "Hocam olur mu öyle şey? Baksana milyarlarca kar tanesi gökyüzünden peş peşe iniyor. Bence bunların hepsi birbirine benziyordur." "Uğur, hepsi birbirine benzese de bak ne güzel yağıyor, öyle değil mi?" diye sordum. "Evet hocam çok güzel yağıyor. Sanki gökyüzünde bir pamuk tarlası varmış da birisi onu yavaş yavaş gökten aşağıya serpiyormuş gibi," dedi. Uğur'la kar üzerine birkaç dakika öyle muhabbet ettik. Son olarak Uğur'a "Sana bir ödev. Bu kar tanelerinin şekillerini bir yerlerden araştır. Resimlerini bul getir. Bir de bu kar tanelerinin şekilleri birbirinden farklı diyebiliyorum ben. Bu bilgi doğru mu, yanlış mı bunu araştır. Haftaya bu konuyu seninle bir daha konuşalım, tamam mı?" dedim. "Tamam hocam," diyerek oradan uzaklaştı. Arkama baktığımda müdür yardımcısının arkamızdan bizi izlediğini fark ettim. "Müdür bey, pes doğrusu. Deminden beri sizi izliyorum. İşi gücü bıraktınız, yağan kar ile ilgili sohbete koyuldunuz," deyince "Olur mu öyle şey? Bu öylesine bir kar değil ki, bu mevsimin ilk karı. Bu Uğur'un kar müjdesi. Uğur gibi haylaz bir çocuk bizim fark etmediğimiz, önemsemediğimiz bir olayı fark etmişse bizim de onu önemsememiz ve fark etmemiz gerekir," dedim. Alışkanlık perdesi gözümüzün önünde gerçekleşen bir kar mucizesini görmemizi engelliyor. Çocukluğumuzdan beri alışmışız bir kere. Kış gelince kar yağar, bahar gelince yağmur yağar, çiçekler açar. Yaz gelince ağaçlar meyve verir. İyi ama bu kar niye yağar? Nasıl yağar? Neden birbirine değmeden tane tane yağar? Bu sadece basit bir tabiat olayı mıdır? Yoksa gözümüzün önünde gerçekleşen hikmetli bir mucize midir? Uğur belki bunları böyle bilmiyordu. O çocukluğundan beri biliyordu ki kış mevsimi gelince kar yağardı. Ama bugüne kadar henüz yağmamıştı. Bu kar mevsimin ilk karıydı. Ve yurtta ilk karı o görmüştü. Bu onun için çok önemliydi ve onun için değerli olan biriyle paylaşmak, müjdeyi ona da vermek istemişti. Bu müjde o yüzden benim için de değerliydi. 6. ayrımın sonu sayfa 81.